Ayrım 19, sayfa 204. 5. bölüm Amerika'daki Türk polisleri. Türkiye büyük bir değişim dönüşüm yaşıyor. Bunu büyük bir toz bulutu altında yapıyor. Göz gözü görmüyor, yalan sahte imajlar havada uçuşuyor. Kimin hangi mesleği yaptığı da artık bilinmiyor. Polisler gazetecilik, gazeteciler ise polisçilik oynuyor. Fakat bir gerçeği tespit etmemiz gerekiyor. Polis gazetecilik konusunda hayli başarılı. Nasıl mı? Diyelim 28 Şubat'ın yıl dönümü. Hop ortaya emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın bir telefon kaydı. Diyelim Doğan grubuna korkunç bir vergi cezası eleştiriliyor. Hop Doğan grubundan Soner Gedik'in telefon kaydı. Diyelim emekli orgeneral Hurşit Tolon hastaneye sevk edildi. Hop ortaya Gata'da yatan emekli orgeneral Şener Er Uygur'un eşinin telefon kaydı. Diyelim Mehmet Çin Kuzey Irak operasyonunda neden ani ve erken döndüğü tartışılıyor. Hop ortaya bir generalin telefon kaydı. Vesaire vesaire. Gündemi bu telefon kayıtları belirliyor. Bu telefon kayıtları neredeyse tüm yandaş medya manşetten veriliyor. Yandaş TV'lerde üzerine programlar yapılıyor. Ardından anlı şanlı köşe yazarları döktürüyor. Evet gündemi ne Erdoğan ne de Baykal belirliyor. Gündemi polis belirliyor. Sadece telefon kayıtları yok işin içinde. Gelin 15 Ağustos 2008 tarihine gidelim. O günkü Taraf gazetesinden bir haber. Er Uygur'u çıldırtan seçim. Ergenekon tutuklusu eski jandarma genel komutanı emekli orgeneral Şener Er Uygur'un üzerinde çıkan belgelere göre AKP Güvercinlik, Beytepe ve Etimesgut askeri lojmanlarında birinci oldu. O günkü Zaman gazetesinden bir haber. İşte Er Uygur'u çıldırtan sonuçlar. Ergenekon tutuklusu eski jandarma genel komutanı emekli orgeneral Şener Er Uygur'un üzerinde çıkan belgelere göre AKP Güvercinlik, Beytepe ve Etimesgut askeri lojmanlarında birinci oldu. Aynı kalemden çıkmış gibi, noktası, virgülü bile farklı olmayan iki haber. Sadece tıpatıp aynı olmasın diye başlıklarıyla biraz oynanmış, o kadar. İkisinde de kaynak gösterilmemiş. Ne bir muhabir adı, ne imza, ne de ajans. Ne büyük tesadüf değil mi? Gel de sorma. Yandaş medyanın ortaklaşa yararlandığı bir Ergenekon haberleri havuzu mu var? Varsa bu havuzun suyu nereden geliyor? Bu havuzu orijinal bazı haberlerde sürekli olarak kim besliyor? İki, bu haberler yayınlandığında Temmuz 2008'deki Ergenekon operasyonunda tutuklananlarla ilgili iddianame yazılmış mıydı? Hayır. Bu haberler 442 klasörde var mı? Hayır. O zaman Şener Er Uygur'un üzerinden çıkan belgeleri nereden buldunuz? Üst araması yapan polislerin yanında siz de mi vardınız da, kardeş biraz müsaade eder misin deyip fotokopilerini mi alıverdiniz? Yoksa bu belgeleri birisi o ortak havuza yanlışlıkla mı düşürüyor? Diyeceksiniz ki peki tamam anladık da bunlar hangi polis? Tüm polis camiası mı yoksa emniyet teşkilatı içindeki bir grup mu? Ve gündemi belirlemede bu kadar etkin yetkin olan bu polis grubu kimden destek alıyor? Eğer destek almadan yapıyorlarsa bravo doğrusu medyaya gazetecilik dersi veriyorlar. Gündem ancak bu kadar başarılı belirlenebilir. Cemaate yakın olan gazeteciler ve yazarlar vakfı bu başarılı polislere ödül vermeli. Bu başarılı polisler nerede, nasıl eğitildi, hangi kurslardan geçirildi? YÖK Başkanı'nın polis için yaptıkları. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, kuşkusuz tesadüf eseri, Fethullah Gülen'in ABD'den vize aldığı 10 Ekim 2008 tarihinde Amerika'daydı. YÖK Başkanı Özcan ve heyeti temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Akademik İşlerden sorumlu Thomas A. Farrell, ABD Eğitim ve Kültür İşleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Goli Ameri, ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Eğitim Programları Direktörü Paul Himstra ve aynı bakanlığın İngilizce Dili Programları Dairesi Direktörü John Connerly ile bir araya geldi. Anadolu Ajansı Özcan ve heyetinin Amerikalı muhataplarıyla Türkiye'de yeni açılan üniversitelerde İngilizce okutman sayısının arttırılması, ABD üniversitelerinin Türkiye'de kampüs açması, uzaktan eğitim ve Fulbright bursunun arttırılması konuları üzerine görüştüğünü aktardı. Kulağa güzel geliyor mu? Acele etmeyiniz. Goli Ameri, Paul Himstra ve John Connerly'nin görev yaptığı Bureau of Educational and Cultural Affairs, BECA, yani Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu hakkında biraz bilgi vermeliyim. Connerly'nin İngilizce dili programları bu büronun bir alt kolu. Büro sitesi tanıtımında bu programın amacını şöyle açıklıyor. Deniz aşırı ülkelerde öğretmen yetiştirme programlarına katkıda bulunarak ABD yönetimi İngilizceye hakim bir dünya oluşturulmasına katkıda bulunur. Böylelikle Amerikan üniversitelerinin, iş çevrelerinin ve başka kurumların Amerikan çıkarlarını geliştirip ilerletmesi kolaylaşır. Elbette Türkiye Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu'nun Amerikan çıkarlarını geliştirip ilerletmek üzere seçtiği tek ülke değil. Büronun başkan yardımcısı olan ve kendisine Condoleezza Rice'ı örnek aldığını söyleyen Cumhuriyetçi Goli Ameri'nin ziyaret ettiği ülkelerin başında Irak, Azerbaycan ve Çin bulunuyor. Büro Irak'ta başlattığı UCSC Iraklı Genç Liderler Değişim Programı'yla gurur duyuyor. Goli Ameri yeni liderler arıyoruz diyor. Bizler için önemli olan liderlik yetisine sahip olmaları. Programa kabul ettiğimiz çocuklar bir şeyleri değiştirmek isteyen çocuklar. USCS basın bülteni 6 Ağustos 2008. Programa katılan Iraklı gençlerin eğitimleri tamamlandığında Irak'a döneceklerini ve Irak'ı Amerikan çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye aday liderler olacaklarını tahmin ediyorsunuzdur. Bir de ne diyorlar? YÖK Başkanı Özcan Cemaatçi. Baksanıza Türkiye için nasıl çalışıyorlar. Aslında bu girişi yapmamın nedeni bu ziyaret değil. YÖK Başkanı'nın ABD'deki bir başka faaliyetini gözler önüne sermek. Başlayabiliriz. ABD'nin başkenti Washington'da önemli bir Türk kuruluşu var. Adı Turkish Institute for Security and Democracy, TISD. Yani Güvenlik ve Demokrasi için Türk Enstitüsü. Enstitüyü 2003'te kuranlar Türk Emniyet Teşkilatı üyeleri, yani Türk polisi. TISD kendi yayınlarında kurumu Türk Emniyet Teşkilatı'nın ABD'deki yüzü olarak tanımlıyor. Amaçlarını şöyle özetliyorlar. ABD'ye okuma amaçlı gelen polis memurlarına burs, barınma ve akademi olanakları sağlamak. Yani TISD Türk polisinin ABD'de eğitilmesine yardımcı oluyor. ABD'ye giden Türk polisi sayısı hayli fazla mıydı? Önce birkaç not yazayım. 1999-2003 yılları arasında Emniyet Teşkilatı yönetmeliklerinde bir dizi değişiklik yapıldı. Artık yabancı dili olan polis akademisi mezunu polisler eğitim amacıyla yurt dışına çıkabileceklerdi. İlginçtir, bu yönetmelik değişimi sonrasında yurt dışına giden polislerin neredeyse tamamı ABD'ye gitti. Sayılara bakıldığında ABD dışında başka bir ülkede lisansüstü eğitim yapan polis sayısı ABD'ye gidenlerin %2'si kadar. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili tanıdık bir ismin faaliyetlerine. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan. Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı yıllarda Özcan Polis Akademisi'nde öğretim üyesi. Bu dönemde Yusuf Ziya Özcan'a bir teklif yapıldı. ODTÜ'de bir polis enstitüsü kurulabilir mi? O dönemde Yusuf Ziya Özcan ODTÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı. Profesör Yusuf Ziya Özcan öneriyi ODTÜ Rektörü Ömer Saatçıoğlu'na götürdü. Teklife ODTÜ sıcak baktı. 2000 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Güvenlik ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi kurulması konusunda anlaşma imzaladılar. YÖK de bu merkezin kuruluşuna onay verdi. Böylelikle polis eğitimi için bir merkez ilk defa ODTÜ'de kuruldu. Üzerinden çok zaman geçmedi. Bu kez Yusuf Ziya Özcan'a ODTÜ'de kurulan enstitü gibi benzer bir enstitüyü ABD'nin Kuzey Teksas Üniversitesi'nde kurma teklifi geldi. Profesör Özcan, Kuzey Teksas Üniversitesi'nde TIPS'in, Turkish Institute for Police Studies, polis eğitimi için Türk Enstitüsü kuruluşunun gerçekleşmesine yardımcı oldu. Aynı yıl 65 polis eğitim için Teksas'a gönderildi. Bitmedi. Daha sonra TIPS, Washington'da TISD haline dönüştü. Bu bilgilerden sonra gelelim sorulara. Neden Teksas Üniversitesi Türk polisini eğitmek için bir enstitü kurdu? Neden Türkiye'den gelen polislere burs veriyor? Neden ABD'ye giden polislerin çoğunluğu Teksas Üniversitesi'nden bursludur? Bu sorular oldukça anlamlıdır. Bakınız daha eğitimlerde neler yapıldığını, dersleri neden SİHA görevlilerinin verdiğini, nasıl bir bilgi alışverişinde bulunulduğunu ve benzerlerini sormadık. Geleceğiz. Bilgilerimizi sıralamaya devam edelim. Ve Teksas'tan tekrar ABD'nin başkentine dönelim. Washington'daki TISD'nin başında emniyet mensubu Komiser Samih Teymur vardı. Samih Teymur 1990 yılında komiser yardımcısı olarak polis akademisinden mezun oldu. Ardından terörle mücadele şubesinde göreve başladı. 2002 yılında ise ABD'ye yüksek lisans yapmaya gönderildi. Doğal olarak Teksas'a gitti. Kuzey Teksas Üniversitesi'nde Criminal Justice programına başladı. Master eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede Information Science bölümünde doktora kabulü aldı. Doktor oldu. Bu arada Teymur 8 yıl ABD'de kaldı. Samih Teymur kendini saklayan biri değil, medyaya röportajlar veriyor. Bu röportajlarında sıkça bir konunun altını çiziyor. TİS'de Amerika'da CIA ve FBI yetkilileriyle oldukça sıcak ilişkilere sahip. Ayrıca yine ABD'de eğitime gönderilen Komiser Fatih Balcı'nın yazılarından öğrendiğimize göre TİS'nin NATO ile yaptığı ortak projeler de mevcut. Örneğin TİS'de NATO ile birlikte ABD'nin başkenti Washington'da 8-9 Eylül 2006 tarihlerinde terörizmin uluslararası alandaki etkilerini anlamak ve mücadele etmek başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu ilişkilerin zamanla hangi noktaya kadar ilerlediğini öğrenmek ister misiniz? Devam edelim o halde. TİS'de Başkanı Samih Teymur, CIA ve FBI ile yaptığı görüşmelerde kendilerine inanılmaz tekliflerde bulunulduğunu rahatlıkla açıkladı. Komiser Samih Teymur, Amerikan istihbarat birimleriyle yaptığı görüşmede Guantanamo'daki sorgulamalara Türk polisi olarak girmeyi önerdiğini söyledi. Şaşırmamak elde değil. Komiser Teymur bu önerisinin yasalarımıza göre suç teşkil ettiğini bilmiyor mu? Bitmedi. Komiser Teymur'a göre TİS'de FBI'ya çok ilginç bir öneride de bulundu. FBI'dan Türkiye'de terörle mücadele merkezi açılmasını istedi. Bu büro sayesinde FBI ve Türk polisi Türkiye'de terörün önlenmesinde ortak faaliyet yürütebilecekti. Peki TİS'nin parasal kaynakları nelerdi? İçişleri Bakanlığı'ndan ve Türk Tanıtma Fonu'ndan maddi katkılar alan TİS'de Kuzey Teksas Üniversitesi'nden de önemli destek görüyor. Yazdığımız gibi öncelikle Kuzey Teksas Üniversitesi'ne gelen polislere burs veriliyor. Teksas Üniversitesi neden Türk Emniyet Teşkilatı mensuplarına kayıtsız şartsız burs sağlıyor? Bilinmiyor. Gelelim Türk polisine ABD'de verilen derslere. Tahmin edersiniz ki TİS'de mensubu polislerin eğitim süresince aldıkları dersler ve bu dersleri verenler Türkiye tarafından denetlenmiyor. Çünkü bu derslerin verildiği üniversiteler Türk makamlarına veya YÖK'e bağlı değil. Dersleri veren konferanslarda konuşan isimlerden Profesör Doktor Cindy J. Smith, Profesör Doktor Thomas Albert Gilly, Profesör Doktor H.C. Hans Jörg Albrecht, Profesör Doktor Christopher Dandeker, Profesör Doktor Chris W. Eskridge gibi isimlerin hepsi aynı zamanda ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin haber alma teşkilatlarının projelerinde çalışıyor. TİS'nin Florida temsilcisi Bahadır Şahin'in ifadesine göre TİS'nin toplantılarında FBI ve CIA'da bulunuyor. Polislere verilen eğitimlerde sunumlar yapıyorlar. Polislerin hazırladığı tez konuları da oldukça ilginç. Komiser Ahmet Ekici'nin hazırladığı bir protestoya katılır mısınız? Protestolara katılım ve etkileyici etmenlerin incelenmesi. Komiser Ali Özdoğan'ın hazırladığı Amerikan İletişim Şirketlerinin Kolluk Kuvvetlerine Yardımı Kanunu'nun analizi. Komiser Halim İltaş'ın hazırladığı Türkiye'de Sol Terörizm, DHKPC. Komiser Hüseyin Cinoğlu'nun hazırladığı belli başlı Amerikan ayaklanmalarının incelenmesi, ayaklanmalar ve kontrol metotları. Komiser İbrahim Meşe'nin hazırladığı ABD'de politik retorik yolu ile terörizmin sosyal olarak inşası. Komiser İsmail Dinçer Güneş'in hazırladığı kolektif hareketler ve kalabalıkların kontrolü. Komiser Oğuzhan Başıbüyük'ün hazırladığı haber konusu olarak polisin toplumsal olaylara müdahalesi. Komiser Samih Teymur'un hazırladığı DHKPC terör örgütünün eleman kazanma yöntemleri. Komiser Sebahattin Gültekin'in hazırladığı polis sapmasında mesleki kültürün rolü, Türk ve Amerikan polisinde ana kültürel temalar. Komiser Serdar Yıldız'ın hazırladığı polis performans değerlendirme, Türkiye ve Amerika arasında karşılaştırmalı bir çalışma. Komiser Serdar Tatlı'nın hazırladığı istihbarat topluluklarının terör saldırılarına tepkileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz vesaire göze ilk çarpan tezler. TİS'nin 2006 raporunda oldukça ilginç olduğunu düşündüğümüz bir konu dikkat çekiyor. TİS'de yalnız Türk polisini değil, Türkiye Cumhuriyetlerdeki polisleri de ABD'de eğitmeye yardımcı oluyor. TİS'de aracılığıyla özellikle TİS'nin Türkiye kimliği kullanılarak Türkiye Cumhuriyetlerden getirilen polislerin burada CIA ve FBI üyeleriyle tanıştırılmasının altında neler yatıyor? Yaşasın renkli devrimler! Ve en önemli soruyu sona sakladık. TİSD'nin nasıl bir kurum olduğuna ilişkin açık bir ifade yok. Kimi zaman yalnızca polislere yurt dışı eğitimini sağlayan bir organizasyon teşkilatı, kimi zaman CIA ve FBI ile Türk polisinin iletişimini sağlayan bir örgütlenme, kimi zaman ise yeni bir polis kuşağının yetiştirilmesini hedefleyen bir düşünce kuruluşu olarak tarif ediliyor. Belki de tüm bunların yanıtını Zaman Gazetesi'nin Samih Teymur'la yaptığı röportaj haberini şu satırlarında bulmak mümkün. ABD'de FBI Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ve Yurt İçi Güvenlik Bakanlığı içindeki birimler ile Türkiye'deki ilgili birimlerin bağlantılarına yardımcı olduklarını belirten Teymur, güvenliğe çok farklı açılımlar getirecek yeni bir grup yetiştiriyoruz. Hem akademik hem uzmanlık alanı olan güvenlik biliminin altyapısı oluşuyor dedi. Ancak TİSD'nin icra direktörü Cihangir Baycan, biz bir düşünce kuruluşu değiliz, biz akademik birikime yöneliyoruz. Amaç buradaki birikimleri oraya götürmek, bizdeki tecrübeleri buraya getirmek. Buraya gelen arkadaşların organizasyonu ve eğitim çalışmalarının takibine yoğunlaşıyoruz diye konuşuyor. Görüldüğü gibi TİSD'nin iki yöneticisi birbiriyle çelişiyor. TİSD'nin ne olduğunu ve ne amaçla kurulduğunu kendi yöneticileri tam olarak bilmiyor. Başlangıçta yalnızca yurt dışı eğitimi organize etmek amacıyla kurulan TİSD, gittikçe kendi görev alanında bulunmayan ilişkilere yöneliyor. Bundan sonra yine sorular yöneltmemiz gerekiyor. TİSD üyesi olan polisler hangi kriterlere göre seçiliyor? ABD'den dönen polisler nerelere yerleştiriliyor? ABD'ye gönderilen polislerin cemaate yakın olduğunu söylemek kimseye şaşırtıcı gelmeyecektir. Polislerin ABD'deki faaliyetlerini toparlarsak, eğitim öğrenim için ABD'ye gönderilen polislerin neler yaptığı ortada. CIA ve FBI ile iç içe olan emniyetçilerin Amerika faaliyetleri ortada. Polislerin cemaatle ilişki içinde olup olmadıkları ortada. O halde ABD'deki polisler dosyasının bir sayfasını daha açalım. Recep Gültekin adını duyanınız var mı? Yazalım. 1953 Afyon Dinar doğumlu. 1970'te Ankara Polis Koleji'ne girdi. Ardından Polis Akademisi'nde okudu, sonra mesleğe adım attı. 1990'da ODTÜ Sosyoloji bölümünde Polis Akademisi'ndeki eğitimin kalitesi hakkında öğrencilerin algı ve beklentileri çalışmasıyla master yaptı. Tez hocası kimdi dersiniz? YÖK Başkanı Profesör Yusuf Ziya Özcan. Recep Gültekin ile Profesör Özcan öğrenci öğretmen ilişkisi yanında dost oldular. Yedikleri içtikleri ayrı gitmedi. Recep Gültekin Profesör Özcan sayesinde doktora tezi hazırladı. Emniyetin terfi ve atamalarındaki politikası ve politik ilişkileri üzerine çalıştı. Recep Gültekin akademik çalışmalarını yürütürken polislik mesleğini de sürdürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda değişik birimlerde komiserlik yaptı. Fehmi Korun'un kardeşi Nabi Korun'un konsolos olarak görev yaptığı Amerika Chicago Başkonsolosluğu'nda emniyet ateşesi olarak çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde Polis Akademisi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1990'lı yıllarda adı medyada emniyet içindeki Fethullahçı müdürler listesinde yer aldı. Çıkan haberler üzerine Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu ve Ünal Erkan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde baş müfettiş kadrosuyla kıza alındı. Ancak İçişleri Bakanı Murat Baş Eskioğlu döneminde yıldızı yeniden parladı ve teşkilatın 7 yıldır atama yapılamayan en kritik makamına, personel daire başkanlığına getirildi. Milliyet Gazetesi 12 Temmuz 1998 tarihli haberinde bakın ne diyor. Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılan ani atamanın yürürlüğe girmesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü karargahı karıştı. Yapılan atamayla ilgili milliyete konuşan bazı üst düzey polis şefleri atamanın yerinde olduğunu öne sürerken, bir bölümü ise Bakan Baş Eskioğlu tarafından yapılan seçim nedeniyle emniyet teşkilatı üzerindeki dinci kadrolaşma iddialarının yeniden gündeme geleceğini belirtti. İlginçtir. Aynı dönemde 21 Temmuz 1998'de Emniyet Teşkilatı içine İngiltere'den bir kurum geldi. Uluslararası Polis Birliği, IPA. Bu kurumun başkanlığını 10 yıldır kim yönetiyor biliyor musunuz? Recep Gültekin. Uzatmayalım, bütün bu bilgileri niye verdik ona gelelim. Recep Gültekin bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevinde. Utah, New York, Washington ve Texas'ta master doktora yapan polisleri yurt dışına bu daire gönderiyor. Recep Gültekin'in ABD'ye gönderdiği polislerden biri de kim biliyor musunuz? Oğlu komiser Sabahattin Gültekin. Hukuki olarak suç olmasa da bu durum sizce ahlaki mi? Ahlaklı bir nesil yetiştirme gayesindeki cemaat bu seçime kızmaz mı? Üstelik neydi Recep Gültekin'in doktora tezi? Türk Polis Teşkilatı'nda atama ve terfilerde kıyakçılık. Polislerin hangi kıstaslarla kimler tarafından ABD'ye gönderildiği açık değil mi? Şimdi gelelim TİSD üyesi polislerin ABD'de neler yaptığı meselesine. Bunun için Utah'a gitmemiz lazım. Utah'a gitmeden Ergenekon soruşturmasıyla gündem yaratan bazı belgelerin kaynaklarının neresi olduğunu bilemeyiz. Amerika'daki polis faaliyetleri. Önce bilmeyenler için Utah'tan biraz söz edelim. ABD'nin batı bölgesine yer alan Utah eyaleti, kayalıklar, çöller, akarsular, ormanlar gibi hemen hemen bütün doğal yer şekillerinin görüldüğü zengin bir coğrafyaya sahip. Nüfusu 2 milyon 200 binin üzerinde. Diğer eyaletlerle karşılaştırıldığında sessiz bir yapıda olan Utah'ta ilk dikkatinizi çeken olgu Mormon etkisi oluyor. 19. yüzyılda Hristiyan kilisesinden kopan Mormonlar, İncil'i kabul etmekle beraber kendi kitapları da olan bir tarikat. Eyaletin çoğunluğunu oluşturan Mormonlar, eyalette muhafazakar dünyayı önemli oranda belirliyorlar. Mormonlar sayesinde eyalette yaşanan bazı tartışma başlıkları da size tanıdık gelecek. Bunlardan biri alkol meselesi. İçki kullanımı eyalette yasal kısıtlamalarla sağlanıyor. Üye olmadan barlara girilemediği gibi eyalet sınırları içinde satılan içkilerin alkol oranları çok düşük. Çünkü Mormonlar içki kullanmıyor ve kullanılmasını kısıtlıyor. Mormonların bir diğer özelliği de çok çocuk yapmaları. Bu nedenle Utah'taki aileler çok çocuklu. Yani Mormon kilisesi Tayyip Erdoğan gibi çok çocuk sahibi olmayı özendiriyor. Gelelim meselenin bizi ilgilendiren yönüne. Mormonlar yönetimindeki Utah cemaatin övgüyle söz ettiği bir eyalet. Cemaat neredeyse kendine Utah eyaletini örnek almış durumda. Buradaki uygulamaların Türkiye'de de olabileceğini düşünüyorlar. Bunu isteyenler yeni de değil. 1960'lı yıllarda ABD'ye giden Korkut Özal gibi isimler Mormonlarla ilişkiye geçip Türkiye'ye dini bütün olarak dönmüşlerdi. Yani Mormonların Türkiye ile ilişkisi hiç yeni değil. Ancak son yıllarda cemaat sayesinde bu ilişkinin boyutunun arttığı söyleniyor. Mormonlar Türkiye'de pek bilinmeyen bir tarikat değil. Mormonlar Türkiye'de başka bir nedenle daha tartışılmıştı. Suikaste kurban giden öğretim üyesi yazar Necip Hablemitoğlu, Mormonlar ile cemaatin paralelliğinden söz edip cemaatin İslam anlayışının ABD politikalarıyla uyumunu yazmıştı. Rahmetli Hablemitoğlu'nun bu çalışmaları ise DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in cemaat hakkında hazırladığı iddianamede yer almıştı. Anlayacağınız Mormonlar cemaat ilişkisi mevzusu uzun ve derin. Biz konumuza dönelim. Utah eyaleti genelinde yaklaşık 500 Türk yaşıyor. Bunlar Utah eyaletinin geneline yayılmış durumda. İçlerinde yalnızca Türkiye'den giden Türkler yok. Kerkük'ten Ahıska Türklerine kadar değişik bölgelerden Türkler de var. Cemaat bunlar içinde etkin faaliyet yürütüyor. ABD'de cemaat okulları var. Bu okullara kimlerin gittiği de ayrı bir merak konusu. ABD'de Türkler dışında kimse bu okullara rağbet etmiyor. Bir de Türkiye Cumhuriyetlerden özel olarak getirilen öğrencilere rastlanılıyor. Elbette bu politika ABD ile uyumlu sürdürülüyor. Örneğin Ahıska Türkleri yaşadıkları ülkelerde kimlikleri nedeniyle baskı gördüklerini söyleyip ABD'den göçmen vizesi alıyorlar ve hemen bu okullara başlıyorlar. İlginçtir, kimlikleri nedeniyle baskı gördüklerini söyleyen kişiler eğitimden hemen sonra geldikleri ülkelere dönüyor ve her biri Soros'un finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorlar. Cemaat bölgede sadece okul organizasyonlarıyla ilgilenmiyor. Türk kültürünü tanıtan faaliyetlerde de bulunuyorlar. Utah'ta cemaatin düzenlediği Türk kültürünü tanıtım günlerinde gözleme yapan türbanlı kızlar ideal Türk tipi olarak sunuluyor. Bunun ötesinde Türk kültürünü tanıtım günlerinde Ahıska Türkleri de kullanılıyor. Türbandan fese Türk kültürüyle en ufak ilgisi bulunmayan kıyafetler Türk kültürü olarak duyuruluyor. Bu genel bilgilerden sonra gelelim polislerin öğrenim gördüğü Utah Üniversitesi'ne. Utah Üniversitesi'nin adı Türkiye'de sürekli cemaatle anılıyor. Ancak şunu belirtmek gerekir, Utah Üniversitesi cemaatten ibaret değil, Türk akademisyenlerinin hepsi de cemaatçi değil. Üniversitede bulunan Türk öğrenciler özellikle 3 fakültede bulunuyor. İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi. Cemaat üyesi öğrencilerin neredeyse tamamı siyasal bilimler fakültesinde. Sayıları ise 10 kişi civarında. Cemaat bu özel öğrencilere burs sağlıyor. Cemaat üyesi öğrenciler cemaatin evlerinde kalıyor. Siyasal Bilimler Fakültesi'nin en tanınmışları, Fethullah Gülen hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan ve Zaman Gazetesi'ne makaleleri yayımlanan, öğretim üyesi Hakan Yavuz ile aynı fakültenin öğrencisi olan Taraf Gazetesi yazarı Komiser Emrullah Emre Uslu. Yutah'ta polis öğrenci olan tek kişi Taraf yazarı Emre Uslu değil. Polis Akademisi mezunu olan ve polis sitesi suçveceza.com'da yazarlık yapan Komiser Fatih Balcı da Yutah'ta doktora yapanlardan. Ayrıca Zaman Gazetesi'nde yazıları kaleme alan Şaban Kardeş de Yutah'taki cemaatçi öğrencilerden. Peki bu öğrenciler sadece doktora mı yapıyor? Cemaat üyesi öğrenciler düzenledikleri etkinliklerde Türkiye'yi demokrasinin ve inanç özgürlüğünün bulunmadığı bir ülke olarak tanıtıyorlar. Ordunun ve Kemalistlerin demokratik açılımları engellediğini ifade ediyor, AKP hükümetiyle cemaatin demokrasi mücadelesi verdiğinin altını çiziyorlar. Cemaat üyeleri üniversite dışında da düzenli toplantılar yapıyor. Bu toplantılar cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Toplantıya üniversite öğrencileri, cemaatin abileri, cemaatin bölge temsilcileri katılıyor. Zaman zaman ise eyalet dışından isimler toplantıda bulunuyor. Bu arada cemaatle ilgili olduğu için TSK'dan atılan eski bir ordu mensubu da zaman zaman bu toplantılara katılıyor. ABD'de görevli bazı emniyet mensupları da bu toplantılara gidiyor. Yutah'ta cemaatin genel fotoğrafı bu şekilde. Gelelim meselenin özüne.